Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Dünya gündemine hoş geldiniz ve bugün de her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve dünyada yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, bu haftanın herhalde en önemli gündem maddesi Türkiye-Rusya arasındaki yakınlaşmaydı. Yeniden ilişkilerin rayına girmesi, 9 ay önce düşürülen Rus uçağının ardından ilişkiler kopmuştu ve bu kopan ilişkilerde salı günü gerçekleşen o tarihi görüşmeyle yeniden rayına girmeye başladı diyebiliriz herhalde. Bu önemli görüşmeye dair öncelikle değerlendirmelerinizi alalım, notlarınızı alalım. Size ne düşündürdü Putin-Erdoğan görüşmesi?
Öncelikle 15 Temmuz kalkışması olmadan hemen önce evet. İsrail'le ve Rusya'yla ilişkilerin düzelme yolunda olduğu ve bununla ilgili gelişmeler basına yansıdı. Evet. Ve 9 Ağustos'ta Petersburg görüşmesi aslında bu darbe kalkışmasından önce kararlaştırılmış bir ziyaretti. Kaderin garip cilvesi, Adnan Menderes'in Rusya seyahati öncesinde 27 Mayıs evet. darbesi olmuştu. Ve Türkiye'nin Batı blokundan şöyle başını çevirip de başka dünyalara doğru yelken açma teşebbüsü daha hiç o zaman darbe olarak bize fatura edilmişti. Evet. Bunun 50-60 yıllık Cumhuriyet tarihinde açıkça görüyoruz. Önceki haftalarda da belirttik. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki darbelerin hiçbirinde yani Amerika, NATO ve Batı'nın onayı olmadan başarı şansı yoktur ve onların onayını almadan da böyle bir kalkışmaya hiç kimse cüret ve cesaret edemez. Hatta o geceki telsiz konuşmalarda evet. işte Amerika ne diyor, NATO ne diyor, muhalefet liderleri ne diyor gibi kendi aralarında da bu konuşmalar deşifre oldu.
Evet hocam. Şimdi bu görüşmeler çeşitli başlıklar altında gerçekleştirildi. Suriye meselesi konusunda mesela özel bir görüşme yapıldı. Ticari meseleler konusunda uzun bir görüşme yapıldı. Ve herhalde buradan altını çizeceğimiz nokta Suriye meselesinde iki ülkenin üçlü bir mekanizmayla hareket edecek olması ve bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında da direkt bir kanal tahsis edilmesi, açılmasını dile getirdi Çavuşoğlu. Bu üçlü mekanizma MİT'ten oluşan
istihbarat, dışişleri ve evet, askeri alanlar olmak üzere.
Nasıl, umut verici bir adım mı sizce Suriye konusunda?
İsterseniz olayın bir tarihi sürecine bakacak olursak, buyurun, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası Suriye iç savaşı çıktığında Rusya hiç gündemde yoktu. Rusya'nın da bu coğrafyaya gelmesini çok da fazla istemiyorlar idi. Fakat aradan geçen süreç içerisinde Türkiye'nin kara harekatına rıza göstermemesi, yani bu kendi oluşturdukları evet. canavar olan DAEŞ veya IŞİD'e karşı Türkiye'yi adeta bir taşeron, yani bizim milli ordumuzu kendi hedefleri doğrusunda taşeron olarak kullanmak istemelerine, Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte bir takım atraksiyonlara geçtiler. Ve işte Türkiye'nin güneyinden itibaren bir bariyer oluşturmaya çalıştılar. PYD evet. ve benzeri bilimum PKK yanlılarıyla. Fakat onun da kesin sonuç alma ihtimali zor olunca, Özgür Suriye Ordusu'nun artık sahada başarılar göstermeye başlayınca Suriye'de Rusya kartını oynadı Amerika. Evet. Ve bilerek, isteyerek, tahammüden Rusya'yı Suriye'ye davet etti. Önceleri stratejistler şunu söyledi. Yani Amerika'nın bu işten ne çıkar olur? Yani Avrupa'da, Kırım'da, Ukrayna'da, Kafkaslar'da rakibi olduğu bir Rusya'yı evet. Suriye'ye bilerek, isteyerek kendisi getirdi. Sonradan baktık ki bu tamamen Türkiye'yi çevreleme, Türkiye ile Rusya arasını açmak için bir tuzak idi. Nitekim Suriye'de her alanda anlaştığımız Rusya ile karşı karşıya geliyor idik. Evet. Ve sonuçta kaçınılmaz son olarak uçak kriziyle birlikte ilişkiler adeta bıçak kesilir gibi koptu. Şimdi buradan geriye doğru döndüğümüzde Avrupa'nın ve Amerika'nın yüzyıllardır uyguladığı şöyle bir taktik vardır. Eğer sizinle bir çıkar çatışması var ise A ülkesi veya şahsıyla, bunu kendi direkt enerjisini harcayarak değil, sizinle ihtilafı olan başka birisini size musallat ederek, evet, enerjinizi, bu arada iki tane istemediği düşmandan kurtulmuş oluyor. Yani evet, Avrupalılar ve Amerikalılar hem Vladimir Putin'den haz etmezler, evet, hem de Recep Tayyip Erdoğan'dan. Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarıyla Avrupa Birliği ve NATO'nun çıkarları çoğu zaman çakışmaktadır.
Evet.
Bunu bildikleri için Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi kaymaklı kadayıftı Batılılar, evet, için. Ancak Türkiye son tahlilde baktı ki bu karşılıklı hasmane tutum hem Rusya'nın hem Türkiye'nin aleyhine işleyen bir süreç.
Evet.
Ve iki tarafında kaybettiği bir durum olunca bu 9 Temmuz Petersburg evet, zirvesi planlandı. Hı-hı. Ve bu planlamada iki ülke arasında onların tahmin edemeyeceği sonuçlar çıktı. Mesela Amerika'nın dünyayı yakma, yani dünyayı yakar bu iş için, o da dolar yerine milli paraların kullanılması.
Evet. Evet.
Yani göreceksiniz bunun Batı dünyasındaki yansımaları çok daha sonra dip dalgalarının olduğunu göreceksiniz, evet, bu hadisenin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Petersburg görüşmesi için bir milat ifadesini, evet, kullanıyor. Bu da önemli.
Hiçbir şey eskisi, evet, gibi olmayacak.
Evet, altını çizelim bu, evet, cümlenin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi bir de yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün bir açıklaması vardı görüşmeye dair. Bu PYD meselesi. Malumunuz PYD Rusya'da bir büro açmıştı. Bu dile getirilmiş ve Putin bundan ilk defa haberim oldu diyor ve inceleneceğini söylüyor. Herhalde PYD noktasında da bir kırılma noktası olacak, bir kırılma yaşanacak diyebilir miyiz?
Şimdi PYD, PKK, DAEŞ ve benzeri örgütler daima kullanılmaya müsaittir.
Evet.
Ve bir kısmı bu doğudaki Kobani, Cezire kantonlarındaki Amerikan kontrolünde, batıdaki Afrin kantonu ise Rus kontrolünde falan gibi, evet, düşünülüyor idi. Ama son dönemlerde tamamen Batı ve Amerikan güdümüne girince Rusya'nın da bu işine gelmedi. Dolayısıyla, hı hı, Türkiye şu anda Rusya'yla hemen hemen aynı konumda. Bu,
evet,
güneyindeki koridorla ilgili. Şimdi biz ortak paydalarımızı gündeme getireceğiz. Nedir bunlar? Suriye'yi bir bütün olarak tasavvur eden iki ülke düşünsek, bunlardan biri Rusya'dır, biri Türkiye'dir.
Evet.
Çünkü Suriye'nin parçalanmasını Türkiye'de istemiyor. Hı-hı. Rusya'da bu milli çıkarlarına, evet, bunu ters görüyor. Ama bunun tam tersine Batı dünyasındaki bir takım karanlık mahfillerde Suriye'nin, Irak'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin bir takım parçalara bölündüğü haritalar görüyoruz.
Evet.
Ve onlar sanıyorlar ki bu Orta Doğu coğrafyasındaki insanlar adeta bir koyun sürüsü. Bunlar düşünmezler, bunlar akletmezler, bunlar siyasi yorum yapamazlar. Bunlar bizim planlarımızdan, tuzaklarımızdan haberleri yokmuş gibi. Halbuki bakıyorsunuz Türkiye'de şu anda %90'ları aştı Amerika karşıtlığı, hatta düşmanlığı. Yani biz İncirlik üssünü açmışız DAEŞ'e karşı, evet, işte ortak mücadele edeceğiz diye. Ama bizim müttefikimiz dediğimiz ülke tutuyor Türkiye'nin düşmanı olan PKK'lıların işte sınır geçiyor. O diyor size PYD, YPG, her neyse,
evet,
onlara sofistike, son model silahlar atıyor ve o silahlarla da Türkiye'nin o Sikorsky helikopterini düşürebiliyorlar. Şimdi siz bunu müttefiklikle, dostlukla açıklayabilir misiniz? Biz NATO üyesiyiz. Türkiye'nin 70 yıldır sınırında en ciddi tehdidin olduğu dönemde Almanlar NATO'ya bağlı füze kalkanlarını söküp götürdüler.
Evet.
Yani bugün söktüğünüz füzeyi biz barış ortamında ne yapalım? Ve teknoloji transferi konusunda ayak sürüyorlar. Yani diyorlar ki biz size ancak hurdaya ayırdığımız tankları evet. artık demode, nasıl mesela Türk Hava Yolları'nın şu anda son model uçakları vardır. Dış hatlarda uçarlar uzun mesafelere. Biraz daha eskimiş olanlar da iç hatlara alırlar. Evet. Veyahut da şehir arası otobüslerde de öyledir. Biraz demode olanlar işte ilçeler arasındaki yolculuğa. Diyor ki biz işte böyle demode olan uçaklarımızı, tanklarımızı, silahlarımızı size veririz. Siz de bunlarla evet. idare edersiniz. Ama yeni model şeyi size parayla da satmayız diyor. Evet. Ondan sonra da bize diyor ki siz stratejik ortağımızsınız. Ve Türkiye Rusya'yla, Çin'le dünyanın değişik bölgelerindeki silah üreticisi ülkelerle bir takım antlaşmalar yapmaya çalıştığında da diyor ki siz nasıl NATO üyesisiniz? Yani bu NATO üyeliğine yakışmayan evet. bir tavırdır diye de hiç böyle yüzleri kızarmadan da Türkiye'yi suçlayabiliyorlar. Çünkü ellerinde bir medya gücü var ama evet. artık Türkiye eski Türkiye değil. Bunu da evet. onların bilmesi gerekiyor.
NATO demişken hemen buradan devam edelim isterseniz hocam. Bu darbe girişimi sonrası Kerry'den bir açıklama gelmişti. Eğer tutuklamalar, görevden almalar böyle devam ederse Türkiye'nin NATO üyeliği yeniden değerlendirilir minvalinde bir şeyler söylemişti. Şimdi Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası da NATO'dan bir açıklama geldi. Türkiye'nin üyeliği tartışmasız şeklinde, biz Türkiye'ye güveniyoruz, Türkiye'nin de bize güvenmesini bekleriz diye bir açıklama geldi. Şimdi Batı'nın Rusya-Türkiye görüşmesi sonrası tavrına bakacağız ama önce NATO'ya bir göz atalım. NATO'dan gelen bu açıklama neyi ifade ediyor?
Öncelikle benim üniversitede de alanım olduğu için ifade edeyim. Gerek NATO-Türkiye ilişkilerinde gerekse Rusya-Türkiye ilişkilerinde şöyle terazinin iki kefesine de koyduğumuzda hem NATO hem Rusya bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla bize ihtiyaçları var.
Evet.
Ama bu Cumhuriyet tarihi boyunca bizim idarecilerimizin işte ekonomik olarak, askeri olarak hep elleri onlara mahkum olduğu için sürekli kafamızda boza pişirmişler. Yani evet. işte Türkiye işte NATO üyesi olduğu için sizi koruyoruz. İşte şöyle böyle. Halbuki Türkiye ile NATO daha güçlüdür. Evet. Afganistan'da NATO operasyon yapıyor. Türkiye'den özellikle asker istiyor. Niçin? Çünkü Türk askeri NATO çerçevesinde Afganistan'a gittiğinde orada bir Müslüman evet. asker de var bunun içerisinde. Bu tamamen Haçlı ittifakı değildir imajını veriyor. 1 milyar 800 milyonluk İslam coğrafyasına. Evet. Şimdi NATO'nun 1990'a kadar düşman konseptinde kırmızı idi. Yani NATO tatbikatlarında maviler ve kızıllar mücadele eder. Maviler kırmızı birlikleri yener, tatbikat biterdi. Ama dikkat edin 90'dan evet. sonra maviler ve yeşiller mücadele etti. Yani İslam'ı koydu hı hı. NATO karşısına. Türkiye'nin de ayrıldığı bir NATO bütün İslam dünyasında tamamen bir düşman konseptine girecektir. NATO Türkiye'den asla vazgeçemez. Yani psikolojik olarak Türkiye'yi yanında bulundurmak zorunda. Evet. Artı Amerika'dan sonra en büyük askeri evet. ordusunun olduğu güçtür. Artı canını ortaya koyan başka bir NATO ülkesi bulamazsınız. Yani 15 Temmuz akşamı ben de dahil olmak üzere milyonlarca insan evinden evet. çıkarken mesela ben şahsen şöyle düşündüm. Ben 50 yaşını aştım. Yeter artık, Allah bu kadar yaşadık. Bundan sonra onursuzca yaşamaktan da şereflice ölürüz dedik.
Evet.
Avrupa'da böyle düşünen insan bulamazsınız. Amerika'da hiç bulamazsınız. Dolayısıyla böyle bir ülkeden NATO vazgeçemez. Rusya'ya gelince de bugün Rusya Ukrayna'da sıkışmış durumda. Kırım'da, Kafkaslar'da sıkışmış durumda. Artı enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte Rus ekonomisi devasa açıklar veriyor. Rusya 2008-2014 arası biriktirmiş olduğu o rezervleri tüketiyor şu anda. Çünkü evet. 130-140 dolardan sattığı petrol şimdi 40 dolarlara düştü. Evet. Bu nedenle Türkiye Erdoğan-Putin görüşmesinde sürekli diyor ki işte turizm alanındaki kısıtlamalar kalksın, charter uçak seferleri başlatılsın, Türk iş adamlarının işte müteahhitlik hizmetlerine bir takım kolaylıklar sağlansın, vizeler kalksın vesaire. Putin dönüyor dolaşıyor enerji diyor.
Evet.
Güney akım, evet, o Türk akımı projesi diyor. İşte Akkuyu nükleer santralı diyor. Çünkü Rusya için olmazsa olmazdır enerji ihracatı. Avrupalılar ise Rusya'ya bağlı kalmamak için diyorlar ki işte Orta Doğu'dan Hazar üzerinden veya Basra üzerinden petrol ve gaz boru hatlarını geçirelim ki Rusya'ya eli mahkum olmayalım. E peki nereden geçirecekler? Şimdi haritayı açın bakın. Hazar bölgesindeki petrol ve gaz rezervini Avrupa'ya nasıl geçireceksiniz? Orta Doğu'dakini. Anadolu'dan geçmek zorundasınız. Yani Türkiye üzerinden. Bu nedenle Avrupa Rusya'ya karşı alternatif oluşturmak istiyorsa Hazar ve Basra enerji alanlarından faydalanmak istiyorsa Türkiye'ye muhtaçtır. Putin Avrupa'yla pazarlık yapmak ve pazarlık gücünü artırmak istiyorsa yine Türkiye'yle masaya oturmak zorundadır. Dolayısıyla Türkiye artık elindeki imkanları ve kozları gördü ve Türkiye bir Gürcistan, bir Bulgaristan veya bir İsveç, Norveç değildir. Veya stratejik olarak baktığımızda mesela bir Kanada'nın en fazla Amerika'yla ilişki yapabilir. Çünkü ikinci bir alternatifi yok. Avustralya, Yeni Zelanda dünyanın kıyısında köşesinde kalmış bir ülkedir. Evet. Yani başka bir alternatifi yoktur. Fakat Türkiye öyle değildir. Türkiye aynı anda Balkanlarla, Kafkaslarla, Orta Doğu'yla, Kuzey Afrika'yla, Rusya'yla ve bütün Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkilerini geliştirebilir. Ve buradan ben sonuç olarak şunu ifade edeyim. Buyurun. Türkiye NATO'dan çıkmamalıdır. Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini sonlandırmamalıdır. Ancak şunu bilmelidir ki artık adamın oğluna yılan sokmuş da adam da yılanı şey yapmış, yarısını kesmiş. Demiş sen de kuyruk acısı, ben de evlat acısı olduğu sürece bizim ilişkilerimiz eskisi gibi olmaz. Yani Avrupa Birliği ile biz artık eskisi gibi olamayız. Artı Avrupa Birliği bizi almak istemiyor. Biz de artık oraya girmek istemiyoruz. Ancak ihracatımız, ithalatımız, oradaki milyonlu aşan nüfusumuz ve benzeri konular nedeniyle biz Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bileceğiz. Çifte standardını bileceğiz. İlişkilerimizi belli bir düzeyde tutup sürdüreceğiz. Yani onların da bizi almayacağını bilerek NATO ile ilişkilerimizi, NATO'nun bize sofistike silahlar vermeyeceğini bileceğiz. Zorda kaldığımızda imdadımıza koşmayacağını bileceğiz. Ama NATO'nun her dediğinde yapmayacağız.
Evet.
Dolayısıyla artık Türkiye bunları görmeye başladı. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. Ama şunu da unutmayalım. 300 yıl biz Rusya ile savaştık. Osmanlı'nın belini kıran, Osmanlı ordusuna en büyük darbeyi vuran ve bugün 24 milyon kilometre kareden 800 bin kilometre kareye düşmemizde en ölümcül darbeyi biz Ruslardan yedik.
Evet.
Dolayısıyla bunları tarihi okuyarak İbni Haldun'un bir sözü vardır. Suyun suya benzediği kadar geçmişle gelecek birbirine benzer. Tekrar ediyorum. Suyun suya benzediği kadar geçmişle gelecek birbirine benzer. Dolayısıyla biz Rusların karakterini de Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da biliyoruz. Evet. Ama onlar da bizim neler yapabileceğimizi bilmelidir. Ülkelerin kalıcı dostlukları ve düşmanlıkları yoktur. Ülkelerin karşılıklı menfaatleri vardır. Evet. Dolayısıyla biz Rusya ile o kadar iyiyiz dedik. Uçakları düşünce Türkiye'den giden oradaki iş adamlarımızı hangi muameleye tabi tuttuklarını da bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani burada duygusal değil, akılla, mantıkla hareket etmemiz gerekiyor.
Evet. Hocam konuşmanızda Batı'nın ikiyüzlü tavrından da bahsettiniz. Tabii Rusya-Türkiye ilişkileri Batı'nın da merakla beklediği bir tabloydu. Yani nereye varacak şeklinde Erdoğan-Putin görüşmesi endişeyle takip edildi Batı'da. Mesela Ziyaret öncesi tedirginiz açıklaması yapan Batı, bu görüşmeden duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi ve eski İsveç Büyükelçisi Batı'nın bu ziyarete sinirlendiği mesajını verdi. BBC de Erdoğan Batı'yı terletmeyi seviyor değerlendirmesinde bulundu. Bu minvalde açıklamalar geldi Batı'dan. Batı'nın bu endişeyle takip etmesi Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl değerlendirmek gerekir? Kısaca ona da değinelim.
Şimdi Batı'nın özellikle Amerika'nın uzunca bir zamandır Türkiye ile ilgili haber kaynaklarında bir sıkıntı vardı. Bizim bu paralel dediğimiz bu FETÖ ekibinin güçlü bir dezenformasyonu vardı. Ve bir de Türkiye'de yanlış insanlardan alıyorlardı bilgileri. Ve çoğu zaman da çuvalladılar ve şu anda da görüyoruz. Halbuki Batı'yla yani Orta Doğu'yla ilgili en objektif değerlendirmeler yaptığını düşündüğüm bu Robert Fisk vardır.
Evet.
Independent gazetesinde geçen bir haberi vardı. Bakın en iyi okuyabilen ve en vicdanlı dediğimiz Orta Doğu uzmanı bir Batılı gazetecinin ifadesi şu. İki yalnız lider Sultan'la Çar bir araya geldi diyor.
Evet, geçmiş
ifade bu. İki yalnız lider. Yani Batı'nın teammüden bilerek isteyerek Erdoğan'la Putin'i yalnızlaştırmaya ve dünyadan izole etmeye çalıştığı. Çünkü ikisinin de hinterlandı Batı çıkarlarıyla çakışıyor.
Evet.
Bunu not etmemiz gerekiyor. Onlar da biliyor ki Türkiye ile Rusya'nın iyi ilişkiler içerisine girmesi. Her zaman şunu ifade ediyorum. Rusya pazarında diyelim ki bir alanda Türk iş adamlarıyla Alman iş adamları rekabet halinde. Şimdi biz ilişkilerimiz iyi olursa biz bir adım öne geçeceğiz. Dolayısıyla bu işten daha az pay alacak ne olacaktır? Alman, Fransız, İngiliz şirketleri olacaktır. Bu nedenle de sürekli olarak kendi şirketlerinin, kendi iş adamlarının Rus pazarından daha fazla pay kapması için veya Türkiye pazarından daha fazla pay kapması için Türkiye ile Rusya'nın arasının limoni olması her zaman Batılı çok uluslu şirketlerin işine gelen bir konudur.
Evet. Bugün bir haber var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'dan üst düzey bir ziyaret gerçekleşecek yarın ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif yarın Türkiye'ye geliyor. Şimdi 24'ünde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry gelecek ve hemen öncesinde İran Dışişleri Bakanı geliyor ve bu ziyarette Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin ardından gerçekleşiyor. Bu İran ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye konusu burada öncelikli midir? Ya da ne var bu ziyaretin arkasında?
Şimdi Batı darbenin başarılı olacağını düşünüyordu. Bütün hesaplarını ona göre yapıyor idi. Darbe bu şekilde sonuçlanınca adeta hepsi sükutu hayale uğradı ve nasıl bir strateji geliştireceği konusunda da bir şaşkınlık yaşadı.
Afalladı, evet.
Dolayısıyla da bir Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısında yani hayatını kaybedenler 5-6 kişi filandı. Ama bütün Avrupa liderleri
oradaydı.
Oraya akın ettiler.
Evet.
Şimdi bizde darbe oluyor. Cumhurbaşkanı
suikast
yapılıyor. Meclis bombalanıyor. MİT binasına askeri helikopterler ve uçaklarla saldırı yapılıyor ve Türkiye uçurumun eşiğinden dönüyor.
Batı'dan ses
bırakın
yok.
Ziyarete gelmeyi bir geçmiş olsun telefonu açmakta bile böyle bir tereddüt yaşadı. İşte bu sırada Türkiye'yi ilk ziyaret eden kişiye bakıyorsun. Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Devlet Başkanı. Putin arıyor ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif geliyor ve bunu gördükten sonra hiç kuşkunuz olmasın. Bundan sonra Batı ülkelerinden siyasiler ve demeçler ardı ardına gelecektir. Ve zaten bu benim şahsi kanaatim bu demokrasi nöbeti dediğimiz gece boyunca o meydanlardaki bekleyiş aslında FETÖ ekibinin ikinci bir darbe yapması değildir. Çünkü o Gülen hareketini bilenler bilir. Yığınağını yapar ve en büyük saldırısını ilk defada kullandı.
Evet, bütün cephaneliği
cephaneyi kullandı. O evet. bitirdi. Yani evet. 40 yıllık biriktirdiği askeriyedeki cephanesini 4 saatte bitirdi. Hı hı. Daha bundan sonra ne olur? Kripto olarak zaten onların özelliği odur. İki yüzlü,
evet.
Takiye, yalan, iftira, kumpas böyle devam ederler ama hiçbir zaman da artık bir
yeni bir darbe yeni bir girişimi darbe söz konusu değil diyorsunuz.
Benim şahsi kanaatim değildir. Şimdi kullanım şeyi de kalmadığı için artık İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in buraya gelirken verdiği demeç de çok manidar. Hı hı. Türkiye gerçek dostlarını görmeli diyor. Evet. Aslında Türkiye'nin Batı gerçek dostu olmadığı kesin ama İran'ın da ne kadar Türkiye'nin gerçek dostu olduğu
bir soru işareti.
Yine bir soru işareti. Gerekiyor. Yine biz tarihe bakmamız gerekiyor. Her şeye rağmen Suriye'de bir yangın var. Hı hı. Bu yangının söndürülebilmesi için şayet İran, Türkiye ve Rusya belli bir noktada birleşebilirse buradan bir çözüme yönelik sonuçlar çıkabilir. Çünkü artık görüyoruz ki Amerika ve Amerika'yı da yöneten yani Obama artık yani tırnak içerisinde söylüyorum orada bir etkisiz eleman konumundadır. Zavallı bir konumdadır. Çünkü Amerika Devlet Başkanı konumunda olmasına rağmen bir diyelim ki bir ailenin diyelim ki bir Rothschild'ler ailesinin bir ekonomist dergisiyle veyahut da oradaki bir medya patronunun Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi kadar etkisinin olmadığını görüyoruz. Ve burada bir aslında İran'dan bahsederken bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki bu darbe harekatı 40 yıllık bir hazırlığın sonucu. Ama dünyada bir de 400 yıldır bunların ağababaları vardır. Yani ta İngiliz sarayında yaver olarak başlamışlardır ve bugün işte Amerika'daki ünlü aileler vardır. Bunlar Merkez Bankası'nı da kontrol ederler, parayı da kontrol ederler, siyaseti de. Yani yapmak istedikleri şey Amerikan modeliydi. Amerika'da şöyle bir durum söz konusu. %2,5-3'tür Yahudilerin oranı ama siz Amerika'da Yahudilerin aleyhinde bir beyanat vermişseniz, akademisyenseniz hiçbir yerde iş bulamazsınız.
Evet.
İş adamıysanız bir süre sonra iflas ettiğini siz görürsünüz ve bu beyanatı veren bir kişinin işleri bir türlü rast gitmez.
Evet.
Ve hayatının en büyük hatası olur. Dikkat edin Türkiye'de de 2013 aralığına geldiğimizde başbakan bir beyanat veriyordu. Herkül Ork'tan da FETÖ'nün sesi çıkıyordu.
Evet.
Bir beyan yani sanki paralel bir devletti zaten. Ve 2013 Eylül'ünde, Ekim'inde bu yapı aleyhinde bir beyanat veren kişi başına geleceklere hazır olmalıydı. İşte evet. Türkiye'de yapmak istedikleri şey şuydu. Yine AK Parti olacaktı. Yine hükümet olacaktı. Şöyle tereyağından kıl çeker gibi Tayyip Erdoğan ve onlara karşı koyan ekipler yok ettikten sonra öyle bir Türkiye olacaktı ki herkes daha dindar bir ülkede yaşadığını hissedecekti. Herkes belki de Ayasofya'yı ibadete açacaklardı. Hı hı. Ama şunun farkında olacaktı. Bu harekete, Amerikan çıkarlarına, İsrail aleyhinde, bu FETÖ aleyhinde bir söz sarf eden kişi bir süre sonra kendini Kodes'te bulacaktı.
Evet.
Bunu hissettireceklerdi insanlara. Allah bu ülkeyi uçurumun eşiğinden döndürdü. Şimdi İran konusuna Cevat Zarif'e gelecek olursak sözü biraz dağıttım kusura bakmayın. Cevat Zarif'in ziyareti birinci önceliği Suriye'dir.
Evet.
Ve Suriye'de bu yangının durdurulması konusunda biz öncelikle bu güney sınırımızdaki PYD-PKK oluşumunun bertaraf edilmesi yönünde biz İran ve Rusya'yı ikna edersek onlar da bu rejimin ve Esed'in arkasında duruyorlar. Bu Esed'siz bir Suriye'nin nasıl bir formülasyon olunacağı konusunda herhalde herkes bir adım geri atarak ortak bir yol bulunacaktır. Çünkü Türkiye'nin kırmızı çizgisi Esed'in gitmesi.
Hı hı.
Ve bu güneydeki o PKK koridorunun kaldırılması. Onlar ise PKK konusunda herhalde belli bir noktaya getirildikten sonra bu Suriye'nin geleceğiyle ilgili inşallah Türkiye, İran ve Rusya belli bir mutabakata ulaşırsa diğerlerinin çok daha fazla etkin olmayacağını biliyoruz sahada. Çünkü evet. Hizbullah'ın arkasında İran vardır. Hı-hı. Hava üstünlüğü tamamen şu anda Suriye'deki hava sahası üstünlüğü Rusya'nın elindedir. Evet. Ve orada direnen ana unsurlar da Özgür Suriye ordusu da Türkiye'ye sırtını dayamıştır. Yani Rusya ve İran bu konuda Türkiye ile anlaşırsa inşallah orada bir köklü çözüme ulaşılabilir diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Bu noktada yine o zaman Suriye'den devam ederek ilerleyelim. Halep'le ilgili gelişmeler yaşanıyor. Daha önceki haftada muhaliflerin ilerleyişi konuşuluyordu ve bu ilerleyiş devam ediyor. Ama Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Dün ateşkes çağrısında bulundu. Oradaki sivillerin yardım alabilmesi için Rusya'da bu ateşkese bu çağrıya cevap vermiş ve her gün 3 saat hava ve kara saldırılarına ara vereceklerini açıklamış. Muhaliflerin bu karara uyup uymayacağı belli değil ama bir muhalif komutan Rusya'nın açıklamasına şüpheyle yaklaştıklarını söylemiş. Bu Halep'te neler oluyor hocam? Buna da bir sizden açıklama alalım.
Aslında Halep'te 4 yıldır bir dram var. Bütün şehrin yakılıp yıkıldığı bir dram ve daha da vahim olanı bir ülkenin rejiminin uçakları, helikopterleri insanları değil pazar yerlerini bombalıyor. Yani artık tek tek bomba atmayı israf görüyor. İnsanların en kalabalık topladıkları anları takip edip oralara bomba atıyor. Yani bu artık sözün bittiği yerdir. Şimdi Rusya'nın oradaki hamlesi şu. Koridoru açarak oradaki sivillerin çıkmasını istiyorlar.
Evet.
Halbuki Halep'te nasıl ki bizim bu 15 Temmuz kalkışmasında insanlar sokağa canı pahasına çıktılar. Halep'te de ölüm pahasına eşiyle çocuklarıyla her gün atılan bombanın altında 4 yıldır yaşayan insanlar var. Düşünün 4 yıl boyunca her an kafanıza bir bomba düşme tehdidiyle yaşıyorsunuz. Ve dükkanınız artık yıkılmış, iş yeriniz yok olmuş ve evinin apartmanının bahçesine bahçe yapmış adam gıdasını oradan temin ediyor. Şimdi böyle bir Halep'in içerisindeki sivilleri boşaltmak istiyorlar. Sivillerin boşaldığı zaman nereye gidecektir?
Evet.
Türkiye'ye. Yani bir taraftan oradaki sivilleri boşaltıp Türkiye'ye yeni bir sıkıntı oluşturmak. Diğer taraftan da daha kendilerine meşruiyet kazandırmak. Yani çünkü açlıktan ölümler vesaire başladığı zaman dünya kamuoyunda bir infial oluşacaktır. Bu nedenle de o koridoru açmaları insani nedenlerden çok stratejik hamlelerle ilgilidir diye
düşünüyorum. Bir de Halep'i tamamen ele geçirme amaçlı.
Çünkü Şam ve Halep Suriye'nin iki önemli can damarı şehirdir. Evet.
Şimdi tekrar batıya dönelim dilerseniz hocam. Şöyle ama darbe girişiminin ardından Türkiye'nin güçlü bir şekilde dile getirdiği FETÖ liderinin iade edilmesi konusu var. Amerika'dan böyle bir talep var. Görüşmeler sürüyor, heyetler gelip gidecek. Bu yönde ilerleyecek bu iade süreci ama iade olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz. Dün bu demokrasi mitinglerinin son günüydü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bahçeye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin o bahçesine, büyük bahçesine halkı davet etti, milleti davet etti ve onlara hitap etti. Orada çok önemli bir söz söyledi. Herhalde ilk defa bu noktada bir cümle sadır oldu Cumhurbaşkanı'ndan. Amerika'ya seslenerek ya FETÖ ya Türkiye dedi. Şimdi bu ifade, bu güçlü ifade yerini bulur mu? FETÖ lideri iade edilir mi diye tekrar soralım. Amerika bu şeyi nasıl üstesinden gelecek, evet, bu ikilemden nasıl çıkacak?
Aslında bu ifade 11 Eylül'den sonra, evet, Bush'un ifadesiydi. Evet. Ya bizdensiniz ya düşmanımsınız. Evet. Yani ortada olma şansınız yoktu o 11 Eylül saldırısından sonra. Şimdi Türkiye'de onların argümanlarıyla onlara sesleniyor.
Evet.
Diyor ki ya Türkiye'nin yanındasınız ya FETÖ'nün yanındasınız.
Evet.
Bunun arası yok diyor. Şimdi Amerika için ise Türkiye ayağı deşifre olan bu karanlık örgütün hala dünya üzerinde kullanılabilirliği var. Bundan vazgeçmek istemiyor. Çünkü siz ilmek ilmek döşemişsiniz ve 40 yıllık bir emek mahsulü, evet, bu. Kolay vazgeçilmiyor. Fakat Türkiye'de önemli. Türkiye'den de vazgeçemiyor. Şimdi Amerika aslında suçüstü yakalandı. İşte bu suçüstü yakalanmışlığın da vermiş olduğu bir mahcubiyetle olayı zamana yaymaya çalışıyor. İşte bu zamana yayma süreci içerisinde bekliyor ki Türkiye'de bir idam cezası meclisten çıksın.
Evet.
Bu Amerika'ya çok büyük rahat nefes aldırır. Onu iade etmemek konusunda. İkincisi de benim tahminim, tabii ki elimizde hiçbir veri yok. Son kertede Türkiye'ye vermek zorunda kalırsa sanırım ortadan kaldırmak en kolayıdır. Yani işte şeker hastasıydı, şeker komasına girdi, kalp krizinden vesaire gibi. Yani ben o zatın cenazesinin Türkiye'ye gömülmeyeceği kanaatindeyim. Yani benim şahsi kanaatim budur. Yani Amerika'da, Kanada'da, yani bir Müslüman olmayan bir diyarda olacak gibi bir his var benim içimde. Öngörüm bu. Ama
evet,
şöyle bir baktığımızda Türkiye çok bastırıyor. Sanki hemen alacakmış, evet, gibi. Ama Amerika'da hiç verecekmiş gibi gelmiyor bana.
Evet. Bir de şimdi FETÖ'den vazgeçemiyor dediniz, evet, Batı dünyası. Çünkü hala kullanılabilirliği var dediniz. Bu arada Financial Times'ta bir yazı kaleme alındı. Orada da Batı'ya seslenilerek Erdoğan'dan vazgeçmeyin denildi. Bu Rusya ziyaretinin ardından gerçekleşiyor bu ifade. Batı ülkelerine Erdoğan'dan vazgeçmek için henüz çok erken ifadesi kullanıldı. Burada Batı'yı tekrar ele alalım ama bir de aynı zamanda böyle bir çağrı yapılırken Fransızlardan da ilginç açıklamalar geliyor. Fransız Le Point gazetesi Erdoğan'ı gündemine taşımış ve Türkiye için Batı'yı korkutan ülke başlığını kullanmış. Fransa'da yaklaşık 45 yıldır haftalık yayınlanan derginin 2292. sayısının kapağında Erdoğan'ın resmiyle verilen haberde darbe girişimi sonrası gelişmelerde eleştirilerek gözaltılarla tutuklamalara gönderme yapılmış. Bu Fransa'da, yani olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığı Fransa'da, evet, dile getiriliyor bu ifadeler. Bu çelişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan Erdoğan'dan vazgeçmeyin deniliyor, diğer taraftan Türkiye'nin uygulamaları eleştiriliyor.
Şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Bütün Batı dünyası 2009 yılına kadar Türkiye'nin gelişimini, o 2000'li yılların o ilk 10 yılında ve Erdoğan'ı bir Orta Doğu'nun İslam dünyasının lideri olarak lanse ediyorlardı.
Evet.
Fakat o One Minute hadisesinden sonra kalemi kırıldı ve diktatör, hı-hı, olduğu işlenmeye başlandı. Ve maalesef Türkiye'deki bazı müzmin muhalifler AK Parti'yi, hükümeti, Erdoğan'ı seçim satı mailinde yenemeyince Batılıların bu argümanlarına sarıldılar ve kendiler de oraya cephane taşımaya başladılar. Halbuki şunu göremiyorlardı. Batı dünyası, Avrupa ve Amerika Erdoğan'a diktatör derken, Erdoğan'ı yerden yere vururken aslında onun şahsında Türkiye'nin yükselişinin önüne bir takım çelmeler takmaya çalışıyorlar.
Evet.
Yani nasıl ki gezi hadiselerinde mesele ağaç değil, sen daha anlamadın mı ifadesinde olduğu gibi, mesele Erdoğan değil Türkiye, siz daha henüz anlamadınız mı? Bu 15 Temmuz'da ortaya çıktı.
Evet.
Dolayısıyla şükür, yani bu darbeyle de olsa bunu yeni anladı Türkiye. Yani Erdoğan'a vururken Erdoğan'ı diktatör diye gösterirken, işte sultan derken, Osmanlı'yı diriltiyor derken, işte evet, Türkiye'yi rayından çıkarıyor vesaire derken, aslında bu Erdoğan figürünü kaldırın. Özal'a da aynı şeyi söylüyorlardı. Rahmetli Erbakan'a da daha geri eklediğimizde Menderes için de aynı şeyi söylüyorlardı. Evet. Bu nedenle biz hep sanki o şahıslarla ilgiliymiş gibi düşündük ama Batı'nın düşüncelerinin perde gerisi buydu. Şimdi Türkiye ile olan ilişkilere baktığımızda bütün aklı selim dünya stratejisini okuyanlar bilir ki değil bir FETÖ, 10 tane FETÖ teşkilatı ve örgütü olsun, ne NATO, ne Amerika, ne Avrupa Türkiye'den vazgeçemez. Hep bu programlarda ifade ediyorum. Amerikan think tank kuruluşlarında bu eksen ülkeler teorisi vardır. Bu eksen ülkeler teorisine göre dünyada dengeler oluşturmada 9 ülke vardır. Bu 9 ülke işte Türkiye ile birlikte Hindistan, Endonezya, işte Meksika, Brezilya gibi ülkeler. Bunlar diyor tek başına bir liderlik vasfı yoktur ama tahtaravallide hangi tarafta olursa o tarafı üstün kılar. Yani şimdi Türkiye Rusya ile birlikte Batı blokundan ayrılıp da Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na veya bu bölgede kendisi bir teşkilata üye olduğunda Batı ittifakını zayıflatıp kendi bulunduğu yeri de güçlendirme pozisyonuna ve gücüne sahip bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'den asla vazgeçemezler. Ama onların istedikleri Türkiye pısırık, söyleneni yapan ve hayır demeyen bir Türkiye. Hep öyle alışa gelmişlerdir. Çünkü 1960'lı 70'li yılların Türkiye'si, yani 1950'li yıllarda bakıyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı Amerika tarafından maaşı verilen bir teşkilat halinde. Yani düşünün ki sizin istihbarat teşkilatınızın maaşını Amerika ödüyor.
Evet.
NATO'nun içerisinde bir birim gibi. Ve bunu istiyorlar. Yani siz bizim bilmenizi istediğimiz kadar bilgi sahibi olun. Bizim sınırlarını çizdiğimiz alan kadar siz siyaset yapın. Onun dışına çıktığınız zaman da sizi size dünyayı dar ederim ve pişman ederim diyordu ve bunu da yapıyordu. Ancak bu 7 Ağustos'ta Yeni Kapı'daki o halk hareketiyle Batı'ya şu mesaj verildi. Arkadaş, artık ayağını denk al. Artık Erdoğan demek Türkiye demek. Artık Türkiye ile bir iş yapmak istiyorsan Erdoğan'ı devirmeyi, ona diktatör demeyi, ona çamur atmayı bırakıp onunla anlaşmayı deneyeceksiniz. Ve o görüntüden sonra dikkat edin, işte o sizin söylediğiniz noktaya geliyorum. Artık Erdoğan'la yaşamaya alışacaklar.
Evet.
Ve Türkiye'den de vazgeçemeyeceklerine göre artık bizim üzerimize kumpas kurmak yerine oturup Türkiye ile asgari müştereklerden nasıl anlaşacağının yollarını arayacak. Yoksa yaptıkları gibi işte o PKK'yı destekleyelim, işte PYD'ye silah verelim vesaire. Artık bunlardan vazgeçmedikleri sürece de Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri her geçen gün biraz daha kötüye gidecektir. Bunu da kendileri bilmeleri gerekiyor.
Evet hocam. Şimdi Amerika'ya gidelim. Kasım ayında bir seçim var. Başkanlık seçimi, demokratlarla cumhuriyetçilerin adayları. Kesinde işte belli oldu. Demokratların adayı Hillary Clinton, cumhuriyetçilerin başkan adayı da Trump. Şimdi Trump dün Florida'daki başkanlık kampanyasında önemli bir cümle kurdu hocam. Yani aslında bilinen bir şey belki de ama Trump'ın bunun ifade etmesi herhalde önemli. Obama'yı DAEŞ'in kurucusu olmakla suçladı ve Hillary Clinton'ın da Obama'nın suç ortağı olduğunu iddia etti. Ve işin bir ilginç tarafı da özgürlükler ülkesi Amerika'da Trump'ın bu sözleri söylediği anlarda ABD yayın kuruluşları tarafından yayın kesildi. Evet. Şimdi bu açıklama sadece seçim kampanyası çerçevesinde söylenmiş bir sadece bir suçlama mı, yoksa bunun altı doldurulabilir ve Trump'ın da bazı şeyleri bildiğine dair bir ifade midir?
Şimdi Beytullah Bey'le biz bir yıl önce bu Amerikan seçimlerine dönük konuşurken ben kişisel kanaatimi söylemiştim. Yani demokratlardan Clinton, evet, cumhuriyetçilerden de Trump'ın ipi göğüsleyeceğini. Fakat Trump'ın son aşamada bir şekilde ekarte edilip Clinton'ın Amerikan başkanı olacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Yine de aynı şeyi söylüyorum. Ancak Trump'ı biz hep böyle öcü gibi görüyoruz ama bu adamcağız Teksas'ta bir kovboy, yani dümdüz konuşuyor. Dolayısıyla da aslında gerçekleri
içinde ne varsa,
içinde ne varsa ortaya koyuyor. Evet. Fakat o diğer Amerika bizim bu paralel yapı gibi.
Evet.
Sizin yüzünüze karşı size dost gözüküyor. İşte NATO'nun incirlik üstünde yaptığını görüyorsunuz.
Evet.
Bütün kirli tezgah orada dönüşüyor. Yani biz şimdi Hillary Clinton seçildiğinde, ki muhtemelen o seçilecektir, İşte Amerika daha demokrat olacak dünyaya şey. Hayır, o CIA'nin gizli tuzakları devam edecektir.
Evet.
Yani dünyada hiçbir silahlı örgüt bir devletten, bir istihbarat teşkilatından yardım almadan
yaşayamaz.
Ayakta kalamaz,
evet,
yaşayamaz. Bugün bizim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanlarımızın ekonomik durumu ortadadır. Yani daha az geliri olan insanlardır. Çok çocuklu, yani ekonomik sıkıntısının fazla olduğu, işsizliğin had safhada olduğu bir bölgedir. Şırnak, Hakkari ve benzeri bölgelerde. Şimdi oradan daha çıkıyor adam. Daha da 5 yıl, 10 yıl yaşıyor.
Evet.
Ve cebinde, elinde silahı var. Kurşun atıyor, mermisi yerine geliyor. Yani siz şimdi şöyle bir düşünün. İstanbul'da bile bir silah edinmeye kalksanız, onun bir parası lazım. Nereden? Ama bunlar dağın başında son model silahlara, mermiye ulaşabiliyorlar.
Evet.
Bunlar gıdayı temin edebiliyorlar ve lojistik tesisleri var. Peki bunların gelir kaynağı ne? Kim destekliyor bunları? Dolayısıyla her şey ayan beyan ortada. Türkiye'nin ayağına kim tuzak kuruyor ise onlar da onu destekliyorlar. Bu sırada görüyoruz ve Trump aslında burada bir kovboyluk yapmış ve çıplak gerçeği söylemiştir. Yani DAEŞ dediğimiz şey tamamen bir Obama değildir aslında.
Evet.
Obama da orada bir figürdür. O aşağıda bu bütün kirli tezgahları ayarlayan CIA'nin içerisinde bir ekip vardır. Bunlar hep karanlık işleri yaparlar. Daha sonra da Amerika'da eğer cezalandırılacak olursa da Kanada'ya kaçarlar. Orada da suçların iadesi anlaşması yoktur. Bu nedenle adam işkence yapıyor. Guantanamo'da yapıyor.
Evet.
Yani Küba'da. Yani Amerikan sınırlar içerisinde diyor işkence yapılmaz.
Evet.
Ama diyor ben işkence yaparım diyor, bakınız. Ben işkence yaparım diyor. Ama Amerikan sınırlar içerisinde yapmam diyor. Bu nedenle biz Batı'yla olan ilişkilerimizde şu kuralı unutmayalım. Bizim kültürümüzde, İslam kültüründe, Anadolu kültüründe şu vardır. Haklı olan güçlüdür.
Evet.
Bizim için güç haktır. Eğer bir küçücük çocuk bile olsa haklıysa o güçlüdür.
Evet.
Ama Batı'da ise güçlü olan haklıdır. Eğer siz Batı dünyasında sözünüzün geçerli olmasını istiyorsanız haklı olmanız gerekmiyor. Güçlü olmak zorundasınız. Bu nedenle de biz artık Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya haklı olduğumuz, ki haklıyız zaten, anlatmak yerine birazcık gücümüzü göstermek zorundayız. Yani Sayın Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. Artık Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içinde değil, yurt dışında faaliyet gösterecek. Yani biz biliyoruz ki DAEŞ'i AX ülkesinin istihbarat teşkilatı işte
kurdurdu. Yönetiyor.
Canlı bombayı getirdi. Bizim işte diyelim ki İstanbul'da patlattı.
Havalimanında patlattı.
İşte şu kadar insanımıza. Eğer siz o ülkeye mesaj vermek istiyorsanız o ülkenin aynı metotla canını yakacaksınız. Ve mesajı da öyle vereceksiniz.
Peki bizim değerlerimizde işte burada
işte
bir hayır, tıkanıyor gibi sanki.
Şunu söylüyorum. Mesaj öyle veriliyor dünyada. Yani artık
oyunun kuralı bu diyorsunuz.
Oyunun kuralı
yani.
Bu.
Evet.
Yoksa siz mesela biraz konuyla alakası yok ama Bu şeytan ayetleri çıkmıştı bir ara, o Selman Rushdie'nin. Bütün İslam dünyası çalkalanıyor. Hümeyni o zaman ölüm fetvası vermişti. Pakistan'da gösteriler oldu. 150-200 kişi o gösteri sırasında hayatını kaybetti. Batılıların umurunda bile değildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri o dönemde dedi ki biz dedi bu Danimarka bu konuda özür dilemezse bu ülkedeki şarküteri ürünlerini, süt ürünlerinin ithalatını ve buradaki fabrikalarının çalışmasını durduracağız dedi. Anında Danimarka Dışişleri Bakanı Orta Doğu ziyaretine çıktı. Biz sizden özür diliyoruz dedi. Ya kardeşim, dünyanın birçok yerinde gösteriler oldu. Yüzlerce insan öldü. Dedi ki bu insan, biz o karikatüriste karışamayız. Bu fikir özgürlüğü. Ne zamana kadar fikir özgürlüğü? Onun ekonomik çıkarlarına dokunduğunuz an hemen çark etti. Yani kısaca İslam coğrafyası şunu bilmelidir. Batılılara haklılığınızı ispat etmekle uğraşmayın. Zaten haklıyız biz. Ama onlara bir şeyi kabul ettirmek istiyorsak güçlü onların güçlü bir şekilde hayat damarlarını kesecek bir şey yapmamız gerekiyor. Mesela Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Arkasından işte bu 2 Ağustos'ta işgal başladı. 15 Ocak'ta da Amerikan uçakları Irak'ın bütün altyapısını yok etti. Evet. Günlerce bombardıman yaptı. O sırada Amerikan Coca-Cola firması Orta Doğu'da bir anket yaptırıyor. Amerika'ya karşı hasmane bir tutum olunca acaba kola tüketiminde ne kadar bir azalma var? %10. Devam diyor.
Evet.
Eğer Amerikan şirketlerine karşı İslam coğrafyasında o sırada %90 bir boykot olmuş olsa onlar zaten Pentagon'a diyor ki
burada duralım.
Burada duralım.
Evet.
Çünkü Amerika'yı durdurmak için Amerikan şirketlerinin o çok uluslu firmalarının çıkarlarına çomak sokmanız gerekiyor. O da işte tüketimdir. Çünkü 21. yüzyılın sloganı şudur. Her şeyi üretebilirsiniz ama satamazsanız batarsınız. Biz bugün sadece bu 2 milyara yaklaşan Müslüman coğrafyasındaki insanları, İslam coğrafya insanları bilinçlendirmiş olsak. Ve bazı konularda biz şunu protesto ediyoruz ve şu ürünü almıyoruz dediğimizde, o ürünün de satışı %90 azalmış olsa inanın atom bombasından daha etkili bir şekilde Batı'yı dize getiririz.
Evet.
Ama biz maalesef bu konularda o bilince ve o örgütlenmeye henüz ulaşabilmiş değiliz.
İnşallah ulaşırız hocam.
Aslında bir son bir konu olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir konu vardı. Putin'le 9 Ağustos görüşmesinden hemen bir gün önce Bakü'de bir toplantı oldu. Bu toplantıda da Aliyev, Ruhani bir araya
üçü geldi. Bir araya
üçü bir araya geldi. Putin'le birlikte ve orada yapılmak istenen şey Basra Körfezi ile Hazar arasında kuzey-güney hattında demir yolu ve boru hatları inşası yaptırmak ve Batı dünyası buna da kulak kesildi. Yani artık Rusya, İran, Azerbaycan ve bunun içerisine Türkiye'yi de dahil ederek burada bir enerji alanda bir işbirliği yapmaya çalışıyor. Ki Amerika'nın en çok kulak kesildiği noktalardır. İşte Türkiye de bu konularda kartını açıyor. Diyor ki kardeşim diyor bana bunu yapıyorsun ve arkasından da dostum diyorsun, müttefikim diyorsun. Artık benim de şu seçeneklerim vardır. Ben sana mahkum değilim mesajını Türkiye veriyor. Ve bunu yaparak da aslında akıllı bir devletin, köklü bir devletin yapması gerekeni yapıyor. Ki İran bunu 20 yıldır çok iyi uyguluyor. Mesela bakın İran bu coğrafyada beğenmeyin. Dış politikada kartları, elindeki kozları sonuna kadar oynayabilen bir ülkedir. Türkiye de artık bu noktaya gelmelidir diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Haftaya dünya gündeminde Beytullah Demircioğlu ve Halil Kurt'u dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.